Ayrım 13. Rehine Elizabeth Lovell. Sayfa 142. Tüm Azizler Okulu Pazar Akşamüstü. 22. Bölüm. Lane'e olayların ne kadarını anlatacağını bilemeyen Grace hızlıca Faroe'ye döndü. "Ne kadar kötü olduğunu düşünüyorsun?" diye sordu Faroe çocuğa. Lane bir süreliğine sessiz kaldı ama tüm gücüyle düşünmeye çalışıyordu. Okyanus havasında çok daha zinde görünüyordu. Annesine baktı. Sonra onun yanında getirdiği sert yüzlü adama döndü. "Gerçekten burada tutsağım öyle değil mi?" diye sordu Lane. Grace Lane'in kullandığı kelimeleri yumuşatmak istedi. Faroe onu durdurdu. "Bunun zor olduğunu biliyorum," dedi Faroe, Lane'in saçlarını şefkatli bir şekilde okşayarak. "Fakat durumu dramatize ederek bir yere varamayız." Kendinden sadece birkaç santim kısa olan çocuğa baktı ve açık bir şekilde, "Sen bir rehinesin," dedi. Lane gözlerini kırpıştırdı ve odaklanmaya çalışarak parmaklarını saçlarının arasından geçirdi. "Bunu düşünemiyorum." "Sana uyuşturucu veriyorlar," dedi Faroe. "Muhtemelen sadece portakal suyunun içinde." "Ne?" diye sordu Lane şiddetli bir şekilde. "Sesini yükseltme," dedi Faroe. "Muhtemelen sadece bir yatıştırıcı. Rehineleri kontrol altında tutmak için kullanılan yaygın bir taktik. Seni incitmek istemiyorlar. Sadece aklının bulanık olmasını istiyorlar." "Tamam," dedi Lane. "Tamam, bu iyi haber. Hasta olduğumu ya da gerçekten delirdiğimi sanıyordum. Kabuslar, tanrım, insanların kendilerini bok gibi hissetmek için para ödediklerine inanamıyorum." "Deli değilsin," dedi Grace hızlıca kollarıyla Lane'in omuzlarını sıkarak. "Sen bu karışıklığın içindeki en aklı başında insansın." "Rehine," dedi Lane, söylediği sözcüğün gerçekliğini test ederek. "Peki neden burada rehin tutuluyorum? Ne istiyorlar, babamdan para mı?"
"Bunu henüz tam olarak bilmiyoruz," dedi Faroe. "Yarın daha çok bilgi sahibi olacağız."
"Ama ne istediklerini bilmiyorsanız nasıl?"
"Tatlım, Joe bu tip durumlarda bir profesyonel," diyerek araya girdi Grace. Oğlunun gözlerinden saçlarını çekmek için uzanırken. "Bu işte en iyisi o, ancak sadece birkaç saattir bu işin üzerinde çalışıyor. Araştırmak için biraz daha zamana ihtiyacı var."
Lane Faroe'ye yeni bir ilgiyle baktı. "Bir profesyonel, gerçekten mi?"
"Bu sadece insanların bana bu işi yapmam için para ödedikleri anlamına geliyor. Ama evet, Chicarrones Tugay'ım gibi pek çok saldırganla ilgilendim. Onlar sadece aptal askerler ve bizim asıl bulmamız gereken generallerinin kim olduğu."
Bu Lane'in uyuşmuş aklında bir şeyi tetikledi. Annesine döndü ve aceleyle "Baban nerede?" diye sordu. Grace ben diyerek konuşmaya çabaladı ancak başarılı olamadı.
"Ona ulaşamadık," dedi Faroe. "Neden sordun?"
"Çünkü Bay Calderon dün ve bugün beni görmeye geldi. Sanırım bunların hepsi biraz bulanık. Bana yemek ve meyve suyu getirdi. Ayrıca babamın nerede olduğunu sordu."
"Carlos Calderon mu?" diye sordu Grace.
Lane o anı hatırlamaya çalıştı. Annesi gittiğinden beri hafızası kırılgandı. Hatırlamakta güçlük çekiyordu. Kaşlarını çattı. Son 24 saati parçalar halinde de olsa hatırlıyordu.
"Evet, Bay Calderon biraz sinirliydi. Babamın nerede olduğunu bilmediğimi söylediğimde deliye döndü. Sanırım bana birkaç kez vurdu. Tam olarak hatırlayamıyorum. Tam bir kabus."
Grace Lane'in omuzlarını sıkı sıkı kavradı ve bağıra çağıra haykırmak istediği her sözü içine attı.
"Babam neden burada değil?" diye sordu Lane. "Calderon dedi ki eğer babam gelir konuşursa eve gidebilirmişim."
Grace başka bir yöne bakarak gözyaşlarını, gözlerindeki korku ve nefreti sakladı.
"Annem bu konuda çok üzgün," dedi Faroe sakince. "Babanla henüz iletişim kuramadı. Önceliklerimizden biri de bu. Babana ulaşmaya çalışıyoruz."
Lane gözlerini kuma dikti.
"Babanın nerede olabileceğine dair bir fikrin var mı?" diye sordu Faroe.
Lane'in cevabı hayır anlamına gelen bir baş sallamasıydı. Sonra Faroe'ye baktı.
"Haftalardır ondan haber almadım. Her 3 ya da 4 haftada bir helikopterle buraya gelirdi. Bana merhaba demek için geldiğini sanırdım. Ama okul ofisinde biriyle saatlerce konuşur, bana güçlükle el sallardı."
Grace'in duyguları alt üst olmuştu. Lane'in ne kadar uzun olduğu, ne kadar hızlı büyüdüğü hiç önemli değildi. 14 yaşını dolduralı sadece birkaç ay geçmişti. Dünyası alt üst olan bir çocuktu o sadece.
Babanı bulacağız ve her şey yoluna girecek dedi Faroe. Merak etme. Lane'e uzandı ve sırtını hafifçe vurdu. Bu erkek erkeğe muhabbet olayı sadece arkadakilerin ne yaptığına bakmak için bir bahaneydi. Korumalar sigara içiyor ve gülüyorlardı. 12 metre belki de biraz daha uzaktaydılar. Faroe bir yan kesici maharetiyle belli etmeden cebinden ince küçük bir telefon çıkardı. Sonra da onun vücudunu siper ederek Lane'e verdi. ''Bunu odanda sakla'' dedi Faroe alçak ve karardı bir ses tonuyla. ''Çıkar Rones Tugay'ın haberi olmadan bir şekilde irtibat halinde olmalıyız.'' Lane elindeki telefona baktı. ''Harika.'' ''Telefona bakma'' dedi Faroe. ''Onlara da bakma, bana bak. Telefonu cebine koyarken benden başka hiçbir yere bakma.'' Lane vücudunu hafifçe oynattı ve telefonu yavaşça çok cepli kargo şortunun cebine soktu. Bunu yaparken gözlerini Faroe'den bir an olsun ayırmadı. ''Güzel'' dedi Faroe. ''Şarjı dolu ama yedek pil getirecek zamanım olmadı. Bu yüzden ne zaman iletişim kuracağımıza karar vermeliyiz.'' Lane ellerini ceplerine soktu ve Faroe'nin rahat duruşuna ayak uydurmaya çalıştı. Faroe gülümsedi. Uyuşturucuyu vücudundan attığında çocuk zımba gibi olacaktı. ''Her gece saat 1'de'' dedi Faroe. ''Anteni çıkar ve telefonu aç. Titreşime ayarlı, çalmaya değil. Yani kulübenin dışından duyamazlar. Eğer 1'de 5 dakika içinde aramazsan telefonu kapat ve sabaha karşı 5'te tekrar aç. Bunu yapabilir misin?'' Lane bir an için düşündü. Gece bir kalkmak için biraz zor bir saat ama 2 günde bir antrenman için erken kalkmaya alışığım, bir şeyler ayarlarım. Alarmı kur ve korumaların duymaması için onu yastığının altına koy. Hayatını gizli işler yaparak kazanıyorsun değil mi diye sordu Lane Faroe'ye hayran hayran bakarak. Hayatımda ilk saklamam gereken şey bir Playboy dergisiydi. Gençlerin tüm numaralarını bilirim. Lane'in yüzü kızardı ve hemen göz ucuyla annesine baktı. Grace ağlamalı mı, gülmeli mi bilemiyordu. ''Sorun değil bebeğim, bu yaş ve Y geniyle alakalı bir şey.'' Çocuk bunun üzerine hem rahatlamış hem utanmış görünüyordu. Yeniden Faroe'ye baktı. ''Seni arayabilir miyim?'' ''Yalnızca kesin ve acil tehlike anlarında. Patronumun, yani eski patronumun, istisnai aciliyet anı olarak tanımladığı durumlarda.'' Grace Duane'in bunu nasıl tanımladığını düşününce ürperdi. Rehinenin kafasına silah dayamış bir terörist. ''Ama bunun olacağını sanmam'' dedi Faroe. ''Görüşmeler henüz gerçekten başlamadı.'' Cesaretini toparlayan Lane başını salladı. ''Beni araman için bir diğer sebep babandan bir haber alman'' diye ekledi Faroe. ''Yalnızca hızlı arama tuşuna bas. Hafızada kayıtlı tek bir numara var. New York'u arayacak ama kim açarsa açsın bana ya da annene nereden ulaşılması gerektiğini bilir. Eğer herhangi bir sebepten bize ulaşamazlarsa James Steele'ı iste, tamam mı?'' Lane başıyla onayladı. Telefonu gizlice soktuğu cebine dokundu ve Faroe'ye gülümsedi. ''Teşekkürler'' dedi Lane. ''Nereye saklayacağımı biliyorum.'' Faroe çocuğun hafifçe omzuna vurdu. ''Güzel. Eğer bu kötü adamları eşeğe çevireceksem yardımına ihtiyacım olacak.'' Grace oğlunun suratında birden aydınlık bir gülümseme belirdiğini fark etti. Artık kaderinin kontrolü kendi elindeydi. ''Faroe, Ted'in şimdiye kadar Lane'i anladığından ya da anlamak istediğinden çok daha iyi anlıyor onu.'' Grace'in içini üzgünlüğün ve sinirin tanıdık gelen bir karışımı kapladı. Lane'in annesinin yardımına ihtiyacı vardı. Annesinin geçmişte yaptığı hatalara değil. Faroe nazikçe Lane'in omzunu kavradı. ''Tamam, şimdi annenle birlikte burada oturup martıları ve dalgaları izleyerek, futboldan ve bir daha hiç görmeyeceğin buradaki kızlardan bahsederek 20 dakika geçirmeni istiyorum.'' ''O zamana kadar dönmezsem kulübene dön. Seninle orada buluşurum. Ve korumaları kafana takma. Kontrol onlarda. Ama sadece şimdilik.'' ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu Grace. Faroe ona cevap vermedi. Yalnızca uzun adımlarla şapele doğru ilerledi. Grace Lane ile futbol hakkında konuşmaya başladı. Korumalardan biri Faroe yanından geçerken ona ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu. ''Şapele'' dedi Faroe. ''Çocuk için dua etmeye.'' Korumanın sırıtışı yeni doğmuş ay kadar inceydi. Çok akıllıca. Ensene Adanın Dışı, Pazar Akşamüstü 23. Bölüm. Faroe ahşap kapıları güneş yüzünden gri ve siyaha dönmüş olan küçük şapelin önünde durdu. Okyanustan gelen tuzlu hava kapıların işlenmiş demir menteşelerini kızıl gölgelere çevirmişti. Girişin yanındaki tabela şapelin tanrının ve bölgedeki yerlerin yardımıyla 1789'da Cizvit keşişleri tarafından yapıldığını gösteriyordu. Kerpiç tuğlalardan yapılmış binanın duvarları yaşlı bir rahibin omuzları gibi çökmüştü. Faroe'yi takip eden koruma şapeli çevreleyen kerpiç duvarın dışına yaslandı. Rahat davranıyor olsa da gözünü açık tutmaya devam ediyordu. Eli kalçasının önüne doğru bel hizasında taşıdığı Glock'un üzerindeydi. Bu gerçekten tehdit edici bir hareket değildi. Tabii eğer etrafta sürekli eli silahlı adamlar görmeye alışkınsanız. Şapelin hemen yanında gövdesi 1 metre kalınlığında bir karabiber ağacı bulunuyordu. Ağaç eskilikten üzerindeki yazılar okunamaz hale gelmiş taştan bir çeşmeyi gölgeliyordu. Yapraklarından oluşan yeşil dantelli perdenin arasından Faroe hareket eden siyah bir rahip cübbesi görüntüsü yakaladı. Rahip şapele arka kapıdan giriyordu. Rahip Raphael Magon biraz geç kalmıştı ama gelmişti. Faroe korumaya bakmaksızın şapele girdi ve tahta kapıyı ardından kapadı. Görüşü 4 lekeli cam pencereden içeri dolan loş ışığa alıştı. Sunak matlaştırılmış kalaydan ve çok eski bir ahşaptan yapılmıştı. Haçın üstündeki İsa figürü 19. yüzyılda ya da daha öncesinde oyulmuş olmalıydı. Kurtarıcının esmer yüz çizgileri kalın, vücudu kanla kaplıydı. O da yerliydi. Tıpkı akladığı cemaati gibi. Günah çıkarma kabini sunağın hemen yanındaki bir oyuktaydı. Faroe günahkarlar için ayrılmış bölümün sert sırasına oturdu ama mahrumiyet perdesini açık bıraktı. Böylece şapele giren birisi olursa görebilecekti. Tahta parmaklıkların ardına temkinli mavi gözlere sahip esmer ve siyah saçlı bir adamın oturduğunu gördü. ''Rahip lütfen günah işlediğim için beni bağışlayın. Son günah çıkarmamdan bu yana çok uzun zaman geçti ama'' dedi Faroe. ''Ama muhtemelen aynısı sizin için de geçerli.'' Parmaklıkların arkasındaki mavi gözler keskinleşti. ''Günah çıkarma tek taraflı bir ayindir'' dedi rahip yumuşak bir ses tonuyla. İngilizcesi gayet iyiydi. Neredeyse hiç aksan yoktu. Rahip Meksika yerine San Diego'da büyümüş olabilirdi. ''O zaman tutarsız bir rahip nerede günah çıkartıyor?'' diye sordu Faroe. ''Siz kimsiniz ve ne istiyorsunuz?'' Rahibin sesi hala yumuşak fakat soğuktu. ''Ben sizin göründüğünüz gibi basit bir yerli rahipten daha fazlası olduğunuzu bilen birisiyim. Sadece sizin gibi yüksek mertebeli, iyi eğitimli, Roma'da güçlü destekçileri olan bir rahibin katilleri ve uyuşturucu baronları da nasıl akladığını merak ediyorum.'' ''Tanrı'nın tüm çocuklarının bir çobana ihtiyacı vardır.'' dedi rahip. ''Tüm cemaat insandır. Bu yüzden günahkarlardır. Kilise en çok ihtiyaç duyulan yere gider.'' ''Dini eğitim ile yardım ve yalakalık yapma arasında büyük bir uçurum var. Şu anda ihmaliniz yüzünden ölebilecek günahsız bir çocuk olan Lane Franklin'den çok yozlaşmış günahkarlarınızla ilgileniyor gibi görünüyorsunuz.'' Tahta parmaklık kenara çekildi. ''Kimsiniz?'' diye sordu Magon yeniden sesini alçaltarak. ''Bana gerçeği söyleyin ve bu saçmalığa son verin.'' diye ekledi. Faroe ona yalnızca korkusuz bir bakış fırlattı. Küçük şapel bir süreliğine sessizleşti. Magon gözlerini kırpıştırarak bir başka tarafa baktı. Düşünen, çok düşünen bir adam görüntüsü çiziyordu. Tekrar Faroe'ye baktığında ise kendinden daha az emin, daha tedbirli görünüyordu. ''İyi bir arkadaşınız var.'' dedi Magon. ''Dünya üzerinde güvendiğim adamlardan biri. Buraya gelmemi söyledi ama nedeninden bahsetmedi. Yalnızca görüşeceğim kişinin güvenebileceğim birisi olduğunu söyledi.'' Faroe arkasına yaslandı, kalın duvarlı küçük şapelin içindeki hava nemli ve hala Cabo San Lucas'ı durmaksızın kasıp kavuran fırtınadan korunmuş haldeydi. Ortama günah çıkarmadan çok tehlike kokusu hakimdi. ''Risk yok, kazanç yok.'' diye hatırlattı Faroe kendi kendine. Yargıç Silva oğlunun bırakılması hakkında görüşmem için beni kiraladı dedi Faro'ya. An itibariyle kiminle görüşmemiz gerektiğinden bile emin değiliz. Üstelik bu zorbalığın hedefi de Ted Franklin. Lane Franklin yalnızca bir piyon, bize yardım edecek misiniz? Magon başı neydi ve bir süre sessiz kaldı. Faro'ya birkaç saniye sonra bir elbisenin hareket etmesi gibi bir hışırtı sesi duydu. Aralarındaki küçük pencerede deri bir cüzdan belirdi. Puro diye sordu rahip sessizce. Hayır, teşekkür ederim. Benim içmemden rahatsızlık duyar mısınız? Bu benim baş kusurum. Bazı tarikat üyelerim çok fazla keyif düşkünlüğü yaptığımı düşünüyor. O yüzden yalnızca onlar etrafta yokken içiyorum. Durmayın için. Sizi Tijuana başpiskoposluğuna rapor etmeyeceğim. Sizin Vatikan casusu olduğunuzu biliyorlar mı? Mago'nun tek cevabı kapatılan metal bir çakmağın kapak sesiydi. Birkaç saniye sonra Faro'ya kaliteli bir Havana purosunun kokusunu aldı. ''Vatikan casusu?'' zayıf bir gülümsemeyle sordu Magon. ''Askeri istihbarat gibi mi?'' ''Bizim gibi dinsizlerin bazıları kilisenin dinsel olduğu kadar politikte bir kurum olduğunu düşünüyor.''
''Kilise yapması gerekeni yapar.'' dedi Magon.
''Ben de öyle yapıyorum. Arkamda çatlakların arasından kayarak, karanlıklarda ortadan kaybolmamı sağlayacak katedrallerim ve rahip arkadaşlarım yok. Bu birçok insanı tedirgin ediyor. Neredesiniz rahip?'
Soru Magon'u şaşırtmışa benziyordu. Bir anlığına düşündü, omuz silkti ve yanıtladı.
''Logan Heights, San Diego'da büyüdüm ama burada, Bağca'da doğdum.'' ''El Alamo'nun aşağısında.'' dedi Faro'ya.
Rahibin siyah kaşları şaşkınlıkla yükseldi. ''Bir kahin misin?''
''Hayır ama kıçlarını kurtarabilen Magonistlerin Ejidos ve El Alamo civarındaki madenlere 1911'de kaçtığını biliyorum. Hatta orada Ojos Azules denilen küçük bir topluluk bile var.''
Magon Faroe'nin gözlerinin içine bakarak ''Hiç orada bulundun mu?'' diye sordu.
''Evet.
Meksikalıların çoğu Magonistler hakkında çok az bilgiye sahip. Bu da ülkem hakkında üzüldüğüm şeylerden biri. Tarihimiz ancak karanlıklar arasında bulunabiliyor. Sen de o karanlıkları görebilen tuhaf bir yabancısın.''
''Babamı hiçbir zaman çok iyi tanıyamadım.'' dedi Faroe. ''Onun hayatının sonlarına doğru doğdum. Onunla çıktığımız tek yolculuk Ojos Azules ile El Alamo'nun arasında ve bu bölgenin doğusundaki dağlardı. Babam ya bir çılgın ya da bir şamandı ya da her ikisi de. Fakir halk onun fedakarlıklarını hoş görür, hatta kutlardı. Marihuana uluslararası ticari bir mal haline gelmeden önce bir marihuana kaçakçısıydı. Ot içmeyi, taşrayı ve buradaki stoacı insanları severdi.'' O öldükten sonra sörf yapmak için Ensenada'ya geldim. Okyanus gözlerinin rengindeydi.
Magon Faroe'nin yüzünü inceledi. Kararlı, tedbirli ifadesinden başka görülecek başka bir şey yoktu. Bakışları ise şaşırtıcı zekasını ve her zaman tetikte olmaya alışık birinin rahatlamış halini yansıtıyordu.
''Yine de işte buradasın.'' dedi rahip. ''Sörf yapan adam ve şimdiki sen arasında çok fazla anı var değil mi? Sert bir ifaden var. Bir kaçakçıdan çok polise benziyorsun.''
''Bir zamanlar polistim.'' dedi Faroe. ''Tıpkı dışarıda belinde silahıyla bekleyen adam, tıpkı Lane'i odasında hapis tutan Chicarrones Tugay'ı gibi. Bir rozet taşımak için dürüst olmak gerekmiyor ya da bir haç taşımak için.''
''Fazlasıyla alaycı bir tanımlama.'' dedi Magon iğneleyici bir şekilde Faroe'ye bakarak.
''Bu pis bir iş ama eğer birileri bunu yapmazsa herkes yapmak zorunda kalır. Bu yozlaşmış dünyada hala bazı masum insanlar var. Lane de onlardan biri.''
''Peki ya annesi?''
''Ona ne olmuş? Siz ve güzel yargıç arasında kişisel bir yakınlık var mı onu merak ediyordum.'' Bu sefer şaşırma sırası Faroe'deydi. Marina'nın park alanındaki ateşli sahne, Meksika'ya Faroe'nin beklediğinden çok daha çabuk ulaşmıştı. ''Ne zamandan beri federaller size rapor veriyor?''
Magon bir an için şaşırmış göründü, sonra pürosundan derin bir nefes çekti.
''Aranızda bir şey olduğunu anlamam için bir federalin rapor vermesine ihtiyacım yok. Üçünüzü kumlarda yürürken gördüm. Yakınlık her şeyi açıklıyor.'' Senin kendi sebeplerin var dedi Faruk'a. Benim de kendi sebeplerim. Gerçekten sorulması gereken tek soru ise orta yolu bulup bulamayacağımız.
Magon iç çekti. Lane'in zarar görmesini istemiyorum. İstediğim gerçekten bu. Ama Lane farklı, korkacak kadar akıllı, korktuğunu göstermeyecek kadar cesur. Doğuştan bir atlet, olayı kavradığında müthiş bir öğrenci ve içgüdüleri son derece keskin. Faroe rahatladığını hissetti. Aldığı risk meyvesini vermek üzereydi. Ben bu karmaşıklığı çözerken Lane'in güvenliği için size güvenebilir miyim? Karmaşı olarak nitelendirdiğin şey gerçekten fazlasıyla karışık. Ne kadar tehlikeli ya da yetenekli olursa olsun, tek bir kişinin gayretiyle çözülebilmesi pek mümkün değil. Ne olacağı Tanrı'nın elinde.
Benim amaçlarım sizinkine göre oldukça kısıtlı dedi Faroe. Eğer gerekirse tek başıma çalışırım. Papanız sonuçlardan memnun kalmayacaktır.
Şu anki durum çok büyük miktarda para içeriyor. Hiç kimse işin içindeki herkesi kontrol edemez. Neler olacağını kimse garanti edemez.
Tanrı bile mi?
O bizim ölümlülerin her zaman anlayamayacağı bir şekilde işlerini halleder.
Bu fikri inananlara sakla. Ben dünyevi sonuçlar için ölümlü bireyleri sorumlu tutarım.
Magon yerinden doğruldu. Beni tehdit ediyorsun.
Amin.
Rahip küçük mavi gözleriyle Faroe'yi inceliyordu. Purosundan hızlıca bir nefes aldı ve verdiği dumanın içinde yüzü kayboldu. Duman dağıldığında bakışları değişmişti. Faroe'ye doğrudan ve sert bir şekilde bakıyordu. ''Eğer olabileceğimden şüphelendiğin kadar yozlaşmışsam'' dedi Magon, ''neden doğrudan Lane'i tutan adama gitmeyeyim?''
''Çünkü bu sırrı bir günah çıkarma seansında öğrendiniz rahip.''
''Yalnızca inananlar günah çıkarma ayininin kutsallığı tarafından korunurlar.''
''Bir diplomat ve casus olduğu kadar da avukat'' dedi Faroe sade bir şekilde. ''Vatikan'dan da daha azı beklenemezdi zaten. Evet, sizinle daha önceden hesaplanmış bir risk alıyorum. Roma'daki ortak arkadaşımıza güveniyorum. O neyin peşinde olduğumuzu biliyor ya da bilmiyor olabilir ama göründüğünüzden daha karmaşık olduğunuzu biliyor.''
''Günahkar, yine de hala az da olsa inançlı bir adam'' dedi Magon.
Çok az insana güvenmeyi öğrendim, hem de lanet olası sadece birkaç insana.
Ben de yalnızca birkaç kişiye inanıyorum. Şimdilik kendi seçimiyle kendini tehlikeye atan adamın sırrını saklayacağım.
Faroe hafifçe gülümsedi. Başka koşullar altında olsa radikal, pragmatist ve Vatikan casusu olan rahip Rafael Magon'dan hoşlanabilirdi.
Hector Rivas'ı nerede bulabilirim diye sordu Faroe.
Purosunun tadını çıkaran Magon bir dakika boyunca Faroe'nin isteğini düşündü. Hector Rivas Osuna gibi feodal bir efendinin ve uyuşturucu baronunun birçok düşmanı vardı. Faroe gibi bir adam çok iyi korunan Hector'u bile pusuya düşürecek bir yol bulabilirdi.
Hector'u öldürürsem elime hiçbir şey geçmez dedi Faroe, Magon'un çekimserliğinin sebebini anlayarak.
Hector'un ölmesiyle Lane daha çok tehlikede olur, daha az değil. Ben birileri gerçekten sinirlenmeden anlaşma yapmak için buradayım. Gergin sinirler ve silahlar beni çok korkutur.
Magon yanan prosunun ucuna baktı ve dumanı üflerken normalde soruna cevap vermezdim. Hector sürekli hareket halindedir. Asla üst üste iki kez aynı yerde uyumaz. Bazen tek bir gecede birkaç kez yer değiştirir.
Evet, adamın endişeleneceği çok şey var dedi Faroe alaycı bir üslupla.
Tarih kime güveneceğini düşünerek uyanık gezenlerle dolu. Bazıları doğru tahminlerde bulundu, bazıları ise erkenden ölüp gitti.
Rahip gülümsedi, sonra tekrar iç çekti. Hector'ın yeğenlerinden biri evleniyor. Töreni bu hafta sonu Cacumba'nın doğusunda ben yöneteceğim.
Geline taziyelerimi dedi Faroe içinden.
Bu gece Ensenada'da bir kutlama olacak dedi Magon. Hector yaygın bir klanın aile reisi. Bir saatliğine bile olsa partiye katılacak.
Ensenada bir saatlik arama için oldukça büyük. Biraz daha belirleyici olabilir misiniz?
Kansiyonu dene. Encantamar tarafında bir restoran, okyanus yolunun hemen ilerisinde. Hector oranın deniz kulağına bayılır.
Sağ olun rahip.
Hector Rivas Osuna'nın saatli bir bomba olduğunu aklından çıkarma.
Patlamasına sebep olacak bir şey.
Herhangi bir şey onun her an patlamasına sebep olabilir. Rock ve nikotin bağımlısı haline geldi.
Günah çıkarma kabininin aradaki bölmesi kapandı.
Lanet olsun, içeriği de oynanmış Meksika sigaraları içen bir kokainman her an patlayabilir.
Chappelle öylesine sessizdi ki Faroe karabiber ağacının yanındaki çeşmeden akan suyun şırıltısını işitebiliyordu. Karmaşık rahip Rafael Magon gitmişti.
13. ayrımın sonu. Sayfa 155.